Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu. Kumanda masasında Tolga Kökten, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bir hafta aradan sonra Türk tarihinin izinde Kanuni Sultan Süleyman dönemiydi hocam. Bu büyük Türk kanıyla devam edeceğiz bu haftada. Güray hocam, kitap armağanımız var. Soruları var, dinleyicilerimizin yorumları var. Onlar için ben telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi anımsatayım. Ardından başlayacağız hocamızla sohbetimize. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocamın önünde ben şimdi kitabı görüyorum. Hocam yine Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış. İçeriğini bilmiyorum, kitabı okumadım ama baskısı gerçekten son derece göz alıcı. Ciltli bir kitap. Tanıtır mısınız Güray hocam?
Bugün çok güzel bir kitap daha hediye ediyoruz. Talihli dinleyicimize 3. baskısını hediye ediyoruz. Ankara 2017 tarihli baskı.
Yeni bir baskı hocam, evet.
Vasili Vladimirovich Bartolt adlı Türkolog ve aynı zamanda Türk tarihinin de en önemli Orta Asya araştırmacılarından birisinin çevirisi Türk Tarih Kurumu tarafından yapılmıştır. Ragıp Hulusi Özdem tarafından tercümesi yapılan bu eser, Kazım Yaşar Kopraman ve İsmail Aka Profesör Doktor hocalarımız tarafından tercüme edilerek ve hazırlığı, yayına hazırlığı tamamlanarak Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Bu eser kurumumuzun yeni ve çok güzel bir baskısı olarak okuyucuya sunuluyor. İçerisinde Orta Asya Türk tarihinin en önemli konuları, eski Hunlardan başlayarak Cengiz Han'a ve hatta sonrasına kadar, 15-16. yüzyıla kadar, Cengiz Han sonrasına kadar konulara değiniyor. Gerçekten de...
Selçuklu'ya kadar olan dönemine göre hocam.
Cengiz Han'dan sonrası, yani 14. yüzyıl.
14. yüzyıla sonrası, evet hocam.
İçinde edebi metinlerle birlikte Cengiz Han'ın özellikle son Orta Asya Türk tarihinin daha geniş yer aldığını söyleyebiliriz. Yani İlhanlı dönemi ve Cengiz Han'ın çocukları dönemi.
Evet, böylesine önemli.
Tarihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Burada da hemen bir Cengiz Han'ın kendi dilinden bir şiir hemen paylaşalım isterseniz.
Buyurunuz Güray hocam.
Çok
buyurunuz.
Hoş bir şey. Cengiz Han, oğullarından Cüce Han'ın vefatını öğrenince Türkçe bir şiir söylemiştir. Ve şöyle demiştir. Kulun algay kulanday, kulunumdan ayrıldım. Ayrılışkan ankuday, er olundum ayrıldım. Diyor ki Cengiz Han, avcıların takipleri neticesinde yavrusunu kaybeden bir kulan gibi ben de kendi yavrumdan ayrıldım. Cüce Han oğludur ve üzülüyor. Dört bir tarafa dağılıp giden ördek sürüleri gibi ben de kendi kahraman oğlumdan böylece ayrıldım diye bir şiir söylemiştir.
Evet hocam, bu okuduğunuz şiirdeki üslup, söyleyiş, tarz, biçem, bunlar da sanki bir...
Çağatay Türkçesi.
Evet, Göktürk anıtlarını, evet, hatırlattı
bugünkü
bana hocam.
Bugünkü Uygur Türkçesine de çok yakındır. Benziyor. Çağatay Hanlığı biliyorsunuz Türkistan bölgesinde kurulmuş olan. Cengiz Han'ın devleti kendisinin vefatından sonra dörde ayrılmıştı. İran bölgesinde merkezi olan İlhanlı Devleti, Türkistan bölgesinde Çağatay Hanlığı, Çin'de Kubilay Hanlığı, Kubilay Han'ın başında bulundu ve Sibirya, Karadeniz kuzeyinde ise Altın Orda Hanlığı, dört ayrı devlete bölünmüştü. İşte bu devletlerin de hikayeleri, tarihleri burada çok güzel bir şekilde yer alıyor. Ana kaynaklardan atıflarla bir araştırma eseri, Orta Asya Türk Tarihi hakkında dersler.
Evet hocam.
Hayırlı olsun talihli dinleyicimize bu güzel eser.
Değerli dinleyicilerimiz, biz bir tek kitap armağan edebiliyoruz ama sanmayın ki bu kadar güzel baskı olmasına rağmen, içeriğinin bu kadar önemli olmasına rağmen Çok yüksek bir fiyatta değil. Türk Tarih Kurumu'nun internet sitesinde de, değil mi hocam? Evet. Satışta kitaplar.
Türk Tarih Kurumu yayınları oldukça uygun piyasaya göre. Çok daha
kamu
yararına basıldığı için eserler. Bu anlamda güzel eserler, gerçekten de uygun.
463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Başlıyoruz sohbetimize Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, Türk tarihinin izinde arayışlarımız uzun bir yoldan geldik bu izlerin peşinde. İskitlerden hatta Etrüsklere varıncaya kadar M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren döndük dolaştık geldik. Cihan Devleti bütün dünya tarihine yön vermiş Türk devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu da işledik. Sürekli dinleyicilerimiz biliyorlar, anımsıyorlar. Ben bize yeni katılan dinleyicilerimiz için söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi, ardından 2. Bayezid, daha sonra Yavuz Sultan Selim Han, bu büyük Türk Kağanı ve Kanuni Sultan Süleyman Han. En az Yavuz Sultan Selim Han kadar, ataları kadar Türk milletine, İslam'a büyük hizmetler yapmış bir sultan. Hocam, tahta geçtiğinde şehzadeliği zannediyorum, daha önceki programlarımızda da söylediniz, çok iyi yetiştirilmiş bir şehzade kendinden öncekiler gibi.
Evet.
Ve gözü batıda Güray hocam.
Kanuni şehzadeliği sırasında babasının sancağı Trabzon'da, daha sonra Manisa'da şehzadelik yaptı. Ve akabinde Yavuz Sultan Selim Han'ın aniden rahatsızlanarak vefatı üzerine henüz ordunun ve devlet erkanının önemli bir kısmının vatandaşın haberi olmadan tahta çağrıldı ve İstanbul'da cülüs merasimiyle tahta cülüs etti, oturdu. Bu olaydan sonra tabii ki devletin gidişatında genç padişahın zaafından yararlanmak isteyenler faaliyete geçecektir. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin gücünü yoklamaya çalışan, Balkanlardan gelen, Akdeniz'den gelen bir takım elçilik heyetlerinin teklif ve taarruzları, askeri bir takım seferler dikkati çeker. Bu bakımdan biz birinci derecede Yavuz Sultan Selim Han'ın bıraktığı yerden devlet politikasını devam ettirmeye çalışan bir Süleyman Han görürüz. Öncelikle iç meselelerle ilgilenmiş, kardeşleri ve devlet erkanı arasındaki devlete ait bazı teamülleri uygulamaya koymuştur. Ve tayinleri gerçekleştirdikten sonra bazı isyanlar da ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi Şam valisi ve beylerbeyi olan Canberdi Gazali'nin isyanıdır. Ona karşı Ferhat Paşa'yı ordusuyla bir kol ordu başında görevlendirmiş ve isyanı bastırarak bu bölgeyi kendisi yeniden Suriye bölgesini Osmanlı Devleti'ne doğrudan tayin ile atamıştır, bağlamıştır. Yine Mısır'da büyük bir isyan çıkmıştır. Ahmet Paşa, Makbul İbrahim Paşa'nın ya da tarihlerin bazılarında kaydedildiği gibi İbrahim Paşa, damat İbrahim Paşa'nın Vezir-i Azam olarak atanması üzerine Mısır'a da Beylerbeyi olarak atanmıştı kendisi. Büyük bir alınganlık göstermiş. Mısır'a atandıktan sonra o bölgede devlet aleyhine, Osmanlı Devleti aleyhine ve Kanuni Sultan Süleyman aleyhine eski Memluk devlet adamlarıyla ve erkanıyla işbirliği yapmak suretiyle isyan etmiştir. Kendi adına para bastırmış, vergi vermemiş vesaire bir takım bağımsız hareket ve davranışlarda bulunmuştur. Kendisine Vezir-i Azam olarak atamış olduğu Kadızade ise Kanuni Sultan Süleyman Han'a bağlı bir adamıydı. Askeri ve hukuki yönden çok iyi yetişmiş bir devlet adamıydı. Ve Ahmet Paşa'nın bu isyan faaliyetlerini an be an Osmanlı Devleti'ne bildirdi. Sonunda kendisi de ona karşı hareket talimatını alarak Mısır'daki Osmanlı Devleti lehinde faaliyet gösteren yine Memlük askerleri ve yine Mısırlı Araplardan, Türklerden oluşan bir orduyla Ahmet Paşa'nın bu isyanını bastırdı. Onu bütün bu davranışlarından men ederek cezalandırdı ve böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın Doğu Akdeniz'deki Suriye ve Mısır olaylarına büyük bir sefer gerek duymadan el koyduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük bir devlete yakışan şekilde olayları bastırmıştır. Kendisi yorulmadan adamları vasıtasıyla bu olayları bastırmayı başarmıştır. Gerçekten Osmanlı Devleti çağına göre hatta dünya tarihi içerisinde de örnek gösterilecek üst düzey bir politik güce ulaşmış bulunuyordu. Hem askeri anlamda hem de politik anlamda, siyasi anlamda artık dünya siyasetinde yön veren bir noktaya ulaştığının delilidir bunlar. Yani Mısır gibi bir ülkede bir isyan çıkıyor ve siz buna hiç eyvallah demeden, herhangi bir sefere de çıkmadan, ordu oradaki adamlarınız var, ordu bile göndermeden ordu bastırıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir devlete yakışan tutum ve başarıydı.
Hocam Kanuni
Osmanlı
Sultan...
Devleti'nin böyle bir noktaya ulaştığının delili, yani daha gençlik ve tahta ilk geçtiği yıllarda bu oluyor.
Evet. Hocam Kanuni Sultan Süleyman döneminde devletin yapısını irdelediğinizde, analiz ettiğinizde, baktığınızda kendinden önceki Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ile olan devlet yapısı anlamında karşılaştırdığınızda Büyük Selçuklu ademi merkez anlayışta bir yapıydı. Osmanlı Devleti için bunu söyleyebilir miyiz? Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde artık bu büyük Türk Sultanı'nın tamamen fethettiği yerlere de hakim olduğunu ifade ediyor. Merkezileşti mi hocam devlet?
Osmanlı Devleti Selçuklu Devleti'ne göre daha merkezi politikaları uygulamış ve benimsemiş bir devlettir. Merkezi yapıyı uygulamada ısrarcı da olmuştur. Ve kendisine bağlılığı eyaletler açısından da zorunlu görmüştür belli konular açısından. Bu Selçuklu Devleti'nde daha ademi merkeziyetçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor tabii. Yani eyaletlerin bağlılığı konusunda Selçuklu Devleti'nin de hassasiyetleri vardır. Ve özellikle itina gösterdiği bağlılık hususları arasında vergi vermek, asker göndermek gibi konular vardır. Ancak Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman Osmanlı Devleti aynı zamanda memur tayinlerinde bazı iç işleriyle ilgili gerçekten hukuki meselelerde reformist davranmıştır. Yani ele geçirdiği bir ülkenin, mesela Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın derhal ikta ve arazi sistemini, hukukunu yenilediğini görüyoruz. Bütün hukuk normlarını, kurallarını da yeniden gözden geçirerek kendisini talimatıyla güncellendiğini görüyoruz. Aynı şeyi Suriye'de yapmıştır. Ve Irak'ta da yapmıştır Kanuni Sultan Süleyman Han. Bağdat Seferi sonucunda önce Irak'ta, daha sonra Doğu Anadolu'da İran bölgesine doğru yürüyerek Tebriz'i ele geçirdikten sonra Tebriz'de kanunnameleri yenilemiştir. Bu tamamen önceki hukukun kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Ancak Osmanlı Devleti'nin merkezi usulleri kabul ettirmesiyle ilgili bir değişiklik yaptığını görüyoruz. Yani idari anlamda tayinlerin, tayin hukukunun değiştirildiğini görüyoruz. Bu da merkezi devlet yapısıyla ilgilidir. Yani Osmanlı Devleti, tamam ben buraya geldim ama ne haliniz varsa görün, başınıza da bir ağa vardı zaten, onu da şunu da atadım ve artık karışmıyorum demiyor. Karışıyorum, şu kurallara uyacaksınız, bir daha şunları yapmayacaksınız, şunları da yapacaksınız şeklinde ödevler veriyor. Bunu da hukuka bağlıyor ve yazılı bir hukuk uyguluyor. Eğer o hukukla ilgili bir şikayet olursa onu yeniden düzenlemek üzere teftiş heyetleri veya üst düzey beylerbeyi, kadı veya baş kadı seviyesinde olağanüstü yetkili kadılar atıyor. Bugünkü olağanüstü savcı mesabesinde olan üst düzey yetkililer atanıyor ve bölgenin teftişi neticesinde hukuki ya da adli mekanizmayla ilgili, idari mekanizmayla ilgili sorunlar tespit edilerek buna dair fermanlar ve yeni kanunlar konuyor, çözüm üretiliyor. Böylece biz Osmanlı Devleti'nin gerek mali açıdan, gerekse idari açıdan merkezi bir hukuku düzenlediğini, ortaya koyduğunu, yönetiminin de daha merkezi devlet hüviyetinde olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar yani yerli insanlardan da atama olsa, onları da bağlılık konusunda bir hukuka bağlı hale getiriyordu. Yani Arap da olsa, Türk de olsa fark etmiyor. Sırp da atasa, diyelim ki Macaristan'da Jean Zopalya'yı, Mohaç Savaşı'ndan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han Macaristan'ın imparatoru olarak atadı. Ancak şöyle bir madde koydu. Jean Zopalya oranın beylerbeyidir. Beylerbeyi mesabesindedir.
Bu, rütbesi bu hocam, evet.
Avrupa Kralı, Almanya Kralı Ferdinand ise Vezir-i Azam'a denktir. Yani burada bir şeyi kaçırmayalım. Bu tarih 1533 tarihidir ve Kanuni'nin henüz genç bir yaştayken, 33 yaşındayken bir anlaşmada Avrupa'nın en büyük kralını kendisinin Vezir-i Azam'ına denk sayacak kadar bir anlaşma metnine bunu yerleştirmiş olması dikkat çekicidir. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin dünyaya artık hükmettiğinin bir belgesidir. Maddeler arasında bu tarz uygulamalar olduğunu görüyoruz. Jean Zopalya kendi hükmü kabul edilmeyince Polonya'ya sığınmıştır ve Kanuni'den kendisini kurtarmasını beklemiştir.
Hocam, bütün bu söylediklerinizin Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde bir ivme kazandığı ifade edilebilir mi? Kendisinden öncekilere göre, çünkü son derece önemli bilgiler veriyorsunuz. Almanya Kralı Ferdinand diyor ki sen ancak benim Vezir-i Azam'ım olabilirsin. Bunu söyleyebilecek bir sultan son derece yetenekli, kendine güvenli ve inançlı bir insan olsa gerek.
Evet, tabii bu anlaşma tekliflerinin hangi şartlar altında ne gibi olaylardan sonra gerçekleştiğini de bilmemiz gerekiyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1524'ten itibaren Avrupa'ya yapmış olduğu seferlerin gittikçe arttığını görüyoruz. Tahta geçer geçmez ilk hedefe koyduğu yerler çok önemli. Avrupa açısından çok kilit olan Anadolu'daki meselelerin tamamen çözüldüğü, iç kargaşanın sona erdiği, Akdeniz adalarındaki uygulamaların ve hatta adalardaki hakimiyetin tamamen düzenlendiği ve Osmanlı'ya bağlandığı bir takım olaylar var. 1521-22 yılı itibariyle bütün Ege adaları, Akdeniz adalarının tamamı, Kıbrıs adası hariç olmak üzere Osmanlı'ya artık kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Osmanlı Devleti Rodos adasını Kanuni zamanında çok da zorlanmadan almayı başaracaktır. Sonraki savaşlar tabii bu bölgede devam eder. Rodos'un tekrar düşmesi var, tekrar alınması var.
Meşhur Rodos şövalyeleri var hocam.
Tabii ki. Rodos şövalyelerinin Kanuni zamanında kendi gönülleriyle teslim olmaları bir noktada Osmanlı Devleti'nin geldiği gücü gösteriyor. Osmanlı Devleti eğer buraya küçük bir sefer yapsaydı Rodos zaten teslim olmuş olacaktı. Ancak varlıklarını sürdürebilmenin şartı da savaşsız olursa belli bir hukuku koruyabileceklerini düşündüler.
Buradan
ve teslim hocam. Ettiler. Böylece evet. Biz Rodos gibi bir adanın, 12 adanın fethi olayının tamamlandığını görüyoruz. Hatta Anadolu'nun son geriye kalan kısmı olan Bodrum bölgesi de bugünkü Aydın İzmir hattındaki birkaç yerde böylece tamamen Osmanlı'nın hükmüne geçmiş oluyordu.
Hocam nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izindeki arayışlarımıza. Hocam biz bir yol takip etmiyoruz, bir kronoloji takip etmiyoruz. Çünkü izlerini sürüyoruz. Türklerin İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Müslüman Türklerin izlerini sürüyoruz bütün dünya tarihinde. Şimdi az önce girdiğiniz konu Mısır, orada bir isyan girişimi vardı. Nasıl bastırıldığını, nasıl ince bir şekilde bastırıldığını söylediniz ki bu devletin, Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman Han dönemindeki yükselişinin artık doruk noktaya ulaşışının da bir işareti olarak sanırım değerlendirilebilir. Hocam izninizle şunu da söylemek istiyorum ben dinleyicilerimize. Siz Mısır'da bulundunuz, Kahire Üniversitesi'nde akademik çalışmalarınız oldu. Bu esnada Osmanlı döneminden, yani orası Osmanlı Devleti'ne bize bağlıyken bıraktığımız kültürel miras, tarihi eserler, insan davranışları üzerindeki etkilerimiz, bunları gözlemlerinizi kısaca olsa da paylaşır mısınız Güloş?
Tabii, memnuniyetle. Suriye ve Mısır coğrafyası tarih boyunca Türk tarihinin içerisinde mutlaka yer almış olan iki coğrafyadır. Her iki coğrafyanın üzerinde yaşayan topluluklar, milletler bizim milletimizle sürekli bir alışveriş içerisinde olmuştur. Tarihten gelen bir mirasın veya birlikteliğin bazen de rekabete dönüştüğü zamanlarda yine birlikteliğin bu coğrafyada olduğunu görüyoruz. Tolunoğulları zamanında işte 9. yüzyıl oluyor. Akşitler zamanında 10. yüzyılda. Yine Büyük Selçuklular sonrasında Eyyubiler zamanında, Memluklular zamanında, Selahaddin Eyyubi'nin 1174 yılında burada Eyyubi Devleti'ni kurmasından sonra 1250 yılında Mısır'da Memluklular Devleti kuruldu. Memluklular Devleti de 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle sona erdi ve Osmanlı Devleti'nin hakim olmasıyla Osmanlı idaresi başladı. Ta ki 19. yüzyılın sonuna kadar Mısır'da Osmanlı idaresi bazen nasıl diyelim 19. yüzyılda kopma noktasına doğru geldi ama tam bir kopuş ancak 20. yüzyılın başlarında gerçekleşti diyebiliriz. Mısır halkı Türk halkıyla pek çok açıdan müşterek bir tarihi geçmişe, hissiyata ve hatta mirasa sahiptir. Gönül bakımından da birbirine yakındır. Çok iyi insanların bulunduğu, halk olarak da gerçekten gerek dil gerekse tarih ve diğer kültür ortaklıkları açısından, gelenek ortaklıkları açısından en yakın coğrafyalar arasında sayılması gereken bir büyük ülkedir. Sudan'a doğru indiğimizde Mısır'dan yine bunun izlerini görürüz ki Sudan da aynı şekilde Habeşistan tarihteki adlandırmasıyla Türk tarihinin sürekli olarak içerisinde bulunduğu bir bölgedir. Osmanlı Sarayı doğrudan doğruya Sudan'la pek çok açıdan yakın münasebetler kurmuştu. Gerek ticari, gerek mali, gerek insan kaynağı açısından Osmanlı ordusunda, devlet teşkilatı içerisinde Afrika'nın ve özellikle Mısır ve bu bölgenin özel bir yeri olmuştur. Tolunoğullarından başlayarak Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar olan dönemde Mısır'da pek çok eser, saraydan camiye, işte ticaret hanından yol, köprü gibi sosyal tesislere kadar pek çok mirasın günümüze kadar geldiğini görürüz. İşte Tolunoğlu Ahmet Camii Mısır'da bugün o bölgenin en eski eserlerinden birisidir. Yine İslam tarihinin içerisinde sahabelerden Amr İbnül As'ın yaptırmış olduğu Amr İbnül As Camii var Mısır'da, eski Mısır bölgesinde. Hemen onun yanı başında yine Türk eserlerini görüyoruz. Hemen birbirini gören iki eser bunlar. Tolunoğlu Ahmet Camii de o caminin hemen üst tarafına yapılmıştır. Türk eserleri çoğunlukta Memluklular Devleti, Eyyubiler Devleti, Tolunoğulları ve Akçitlerden kalma pek çok eser var. Nil Nehri'nin üzerinde onlarca ada var ve bu adalar üzerinde kaleler, saraylar ve köşkler var. Bu köşklerin de önemli bir kısmı yine tarihten kalmıştır. Pek çok bey, ağa veya devlet yöneticisi bu bölgeyi kışla ve saray olarak kullandığı için güvenli olması nedeniyle Nil Nehri üzerindeki adaları kendilerine üs edinmişlerdir ve burayı bir kale gibi kullanmışlardır. Nil'in böyle bir özelliği var, stratejik bir özelliği var. Kahire şehrinin hemen her bölgesinde Nil Nehri'nin uzantılarında adalar görürsünüz. Piramitlerin olduğu bölgeden geçer Nil Nehri. Eski Mısır'da aynı şekilde bu adaları kullanıyordu anlaşılan. Demek istediğimiz şey şu, Türk tarihi ve kültürüyle siyasetiyle Mısır halkı ve tarihi gerçekten iç içedir. Pek çok açıdan yabancılık hissetmezsiniz. Son zamanlarda tabii siyasi gelişmeler nedeniyle yer yer inişli çıkışlı şeyler olmuştur hocam. Ama şunu her iki tarafta bilir. Yani Mısırlılar da, Mısır halkı da, Türkler de, bizler de, kendi halkımızda birbirine çok yakın hissiyatla doludur. Bunu her zaman için görmüşüzdür.
Bugün de öyle hocam, evet.
Özellikle bunu da buradan bir tarihçi gözüyle orada yaşamış bir insan olarak paylaşmakta yarar görüyorum. Evet. Bildiğimiz gibi İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un görev yaptığı üniversite Kahire Üniversitesi'dir ve o üniversitede dersler vermiştir. Ve bugün Kahire Üniversitesi'nin bir salonunun, dersliğinin ismi de Akif Ersoy dersliği salonudur. Mısır'ın en eski üniversitelerinden birisidir. Ve Osmanlı döneminde kurulmuştur Kahire Üniversitesi. Bir medrese olarak ortaya çıkmıştır. 1905 tarihlidir kuruluşu. Dolayısıyla hala izler var. Yani pek çok açıdan
hocam, giriş gelişler var. Hocam Nezen Tevfik de oraya gitmişti. Nezen evet. Tevfik de yaşamıştı Mısır'da. Küre hocam, şimdi Mısır'daki bu isyanları bastırdıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han, babasından kalan Yavuz Sultan Selim Han'dan kalan devlet yönetimindeki devlet erkanı üzerinde bir takım değişikliklere gitti mi? Devlet yapısında restorasyonlar, reformlar gerçekleştirdi mi Güray Hocam? Aldığı yapıyı ne şekle getirdi?
Osmanlı Devleti'nin kendi içerisindeki sisteminde büyük bir yapı değişikliği, siyaset değişikliği meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman Han özellikle çok genişlemiş olan devletin yapısında merkezi teşkilatı güçlendirecek hamleler yaptı ve daha çok kendisine bağlı bir teşkilat ortaya koymaya çalıştı. Tahrir sistemini güçlendirdi ve babasından kalmış olan henüz tamamlanmamış toprak kayıtlarını yeniledi. 1530 tarihli maliye defterlerinin içerisinde bunu çok rahatlıkla gözleyebiliyoruz.
Yani hocam
tahrir dediğimiz şey tapu evet. kayıt sistemidir. Tamam. Yani devletin baştan sona mali kayıtlarının tutulduğu ve tespit edildiği kayıtlara biz genel anlamda tahrir diyoruz. Yani tapu kayıt sistemi veya sicil sistemi diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sıfatı kanuni. Bu hem Türk tarih geleneğinde ona layık görülerek verilmiş olan bir sıfat. Ancak dünyada da tarihçiler bunu kabul ederler ve uluslararası siyasette de bazı kuralları İlk kez koyan, diplomatik anlamda uygulayan kişidir Kanuni Sultan Süleyman Han. Bundan dolayı da uluslararası lakaplarından birisi de Kanuni'dir. Avrupalılar da ona lawyer sıfatını verirler. Tabii neden böyle bir sıfat aldı? Bunun üzerinde idari reform yapmış olması ve Kanuni'nin inşaatçı bir imparator ya da padişah olması diyebiliriz. İnşaatçı bir padişah. İnşaatçı demek ne demektir? Bir devleti pek çok müessesesi açısından yeniden kuran kişi demektir. Mesela sarayını yeni saray yaptırarak değiştirmiştir. Eskiden Topkapı Sarayı vardı. Şimdi yeni bir saray daha yaptırıldı. Ve devlet birden fazla saray eliyle birden fazla bölgeden yönetilmeye başlandı. Yeni sancaklar tespit ettirdi. İdari reformları hem Anadolu'da hem Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Balkanlar'da hepsinde aynı anda uyguladı. Eyalet sınırlarını yeniden çizdirdi, belirledi. Bu idari bir reformdur. Ordu teşkilatında ve atama silsilesinde yeniden belirlemeler, düzenlemeler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ordusu Osmanlı Devleti'nin en büyük ordu yapısına kavuştuğunu söyleyebiliriz. Tabii ki masrafları da artmıştır ordunun ve devlet bütçesinden de giderler bu anlamda çoğalmıştır. Yavuz Sultan Selim Han'a göre ya da daha önce Sultan II. Beyazıt Han'a göre ordu çok sayı olarak artmıştır ve devlet gelirinde de buna kıyasla azalmalar olmuştur. Kanuni zamanında hazinenin giderlerinin arttığını, gelirlerinin azaldığını söyleyebiliriz. Bunun sebepleri nelerdir? Geliri olmayan uzun seferlere çıkmış olması. Mesela Macaristan'a yapmış olduğu 5-6 sefer, bunların her birisi aynı bölgeye yapılıyor ve aynı bölgeden bir gelir elde etmeden kışla geçirerek geliyorsunuz. Lojistik anlamda da zararlı ve yorgun bir orduyla geliyorsunuz. 100 bin kişilik bir orduyla gidiyor en az. Kanuni çıkmış olduğu seferlere 100 bin kişilik ordudan aşağı bir ordu rakamıyla çıkmamıştır. Bunu da özellikle belirtelim. Ayrıca bu ordunun sayılamayan kesimleri, gönüllü birlikleri var. Bunlara biz gönüllü timali sipahiler diyoruz, akıncı birlikler diyoruz. Bunlarla beraber düşündüğümüzde bazen ordunun sayısı 130 bin, bazen 150 bini bulmuştur. Tabii Mohaç Savaşı'nda düşman hocam, ordusunun temel, sayısı 150 bin.
Hocam ordunun temel yapısında yani ikili yapıda bir değişiklik yapmıyor ama herhalde Kanuni Sultan Süleyman Han. Yeniçeriler ve sipahiler olmak üzere yine...
Hayır, onlarda bir değişiklik yok ama yok, onların evet. Sayılarında artışlar var.
Evet hocam.
Ciddi rakamlar, artışlar bunlar. İşte 40 bin kişiye ulaşıyor Yeniçerilerin sayısı. Daha da fazla olduğunu Taşra'daki Yeniçeri sayısıyla beraber hesaplarsak olduğunu söyleyebiliriz. Timarlı sipahilerin sayısı 70 bine ulaşıyor. Her iki ordu birleştiğinde tabii olarak 110 bin kişiyi bulmuş oluyorsunuz. 100 bin kişilik en az çıkaracağı ordu sayısıdır. Daha fazlası var. Onu demek istiyorum. Lojistik kuvvetleri saymıyoruz bu ordu sayısı içerisinde. Lojistik kuvvetler dediğimiz şey yani işte içinde mehter takımı var, yemek pişirme ekibi vesaire. Yancılar var, artçılar var,
hocam ama Yavuz Sultan Selim Han'ın Doğu
Sefer... Bütün bunlarla beraber düşünürsek 150 bine yakın bir orduyu rahatlıkla bulduğunu görebiliriz.
Yavuz Sultan Selim Han'ın Doğu Seferi'nde Çaldıran'da, Ridaniye'de, Mercidabık'ta da sayı aşağı yukarı buydu.
Yavuz Sultan Selim Han'da da bu derecede bir rakamı şöyle söyleyeyim. Yani orada biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. 150 bin rakamını tam olarak görmemiz mümkün değil.
Evet
yani
hocam.
80 bin, 100 bin civarında. Burada ise 40-50 bin artış var en az.
Ve bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor.
Zorunluluktan kaynaklanıyor. Çünkü Macaristan ve Belgrad özellikle, Budapeşte gibi yerler, Budin seferi. Gerçekten Avrupa'nın tamamına hükmetmek için yapmış olduğu seferlerdir. 1529 yılında Viyana kuşatılmıştır. Kış ve kar nedeniyle sefer kaldırılmıştır. Kuşatma kaldırılmıştır ve geri dönülmüştür. Yani aylarca sürüyor kuşatmalar. Ve Osmanlı ordusunu 1529 yılında vermiş olduğu şehit sayısı sadece bu kuşatmada 14 bindir. 14 bin asker. Oysa yeri geldiğinde... Osmanlı paşaları bir asker için bir kuşatmadan vazgeçmişlerdir. Yani bir asker bir okla şehit düştüğünde ben bir daha bu kuşatmayı sürdürmek istemiyorum. Bir askerime bu kaleyi değişmem dediği olaylar vardır. Bu bakımdan yani insan hayatını da düşünmek gerekiyor. Osmanlı hükümdarları seferlerde çok kayıp olmaya başlayınca ordunun da çok fazla... yorulması ve hastalanma olayları artınca bunu çok iyi hesaplamışlardır ve daha fazla asker kaybetmemek ve insanların bu anlamda kaybedilmemesi için
evet hocam
fazla şehit vermemek için orduyu yer yer geri çekmiştir diyebiliriz.
Güray hocam, sadık dinleyicimiz Almanya'dan Aydın Küperi'nin bugün doğum günüymüş. Dolayısıyla kitabımızı biz kendisine armağan edelim diyor Neslihan. Bence de siz ne diyorsunuz Güray hocam? Armağan edelim.
Hediye edelim. İlk evet. Arayan oysa evet hediye ediyoruz. İyi ömürler, sağlıklı, nice hayırlı ömürler diliyoruz kendisine de.
Mutluluklar dinliyoruz.
Tebrik ediyoruz. Evet.
Diliyoruz Aydın Küperi'ye. Bütün tanıdıklarına da değerli dinleyicimiz bizim programımızı öneriyormuş Güray hocam dinlesinler diye. Çok teşekkür ederim diyoruz.
Teşekkür ona teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Selam söylüyoruz Aydın Bey'e. Sağ olsun, var olsun.
Ve aynı zamanda da Güray hocam ilk arayan dinleyicimiz Aydın Bey bugün yine.
Evet.
Hem de doğum günü tekrar güle güle okusun. Orta Asya Türk Tarihi hakkında dersler gerçekten çok güzel bir kitap. Girişte Güray hocamız tanıttı. Hocam Romanya'dan Hakan Özgüven aramış. Programınızı sürekli takip ediyorum ama ilk kez aradım. Güray hocamıza ve ekibinize selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Hakan Bey de bizi aramaya devam etsin. Kitap kazanma şansı devam ediyor.
Evet,
Güray
Hakan
hocam.
Bey'e de çok selam söylüyoruz. Bir dahaki aramasında bir kitap hediye etmek isteriz. İlk kez aramış ama nasibinde böyle bir şey var.
Hocam.
Böyle de söyleyelim ama güzel bir şey. Romanya'dan, tabii Romanya-Türkiye ilişkileri çok önemli tarihten günümüze. ve Kanuni döneminde biliyorsunuz
o, artık evet, Romanya bölgesi
Osmanlı'ya bağlanmıştır. Bir sonraki programımızda bu bölgeyle ilgili konulara da temas edeceğimizi tahmin ediyorum.
Hocam biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak Türk Tarih Kurumumuza teşekkür ediyoruz. Sizin desteğinizle bu kitapları armağan edebiliyoruz dinleyicilerimize.
Evet, görevimiz kamu yararına bir faaliyet yapıyoruz el birliğiyle, iş birliğiyle.
Ve programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine hocamızla devam edeceğiz. Ancak şu ana kadar Güray hocamızın anlattıklarından belki şu sonuç birkaç cümle söylenebilir. Kanuni Sultan Süleyman Han bir sarayın içerisinde yok Hürrem'di yok Kösem'di. Bizans entrikalarıydı, saray entrikalarıydı. Böyle bir şahsiyet asla değildi. Devam edeceğiz dediğim gibi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağolunuz eksik olmayınız.
Sağ olun, var olun Sedat Bey. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, haftaya görüşmeyi umuyoruz.
Türk tarihinin izinde.